Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 27. Ayrım. Bölüm 14. McNabb, geceyi kapatmak konusunda aynı ölçüde şanslı değildi. Yatakta uzanırken kendini çok huzursuz ve işe yaramaz hissediyordu. Karanlıkta yatmaktaydı. Hissettiği uzuvlarından ziyade hissedemediklerinin üzerindeydi aklı. Kendi kalp atışlarını sayıyordu. Bir saatin tiktakları gibi diye düşündü. Yarısı orada, yarısı kayıp sürdürebileceği bir hayatın geri kalanı boyunca işlemeye devam edecek bir saat. Gündüzleri iş zihnini oyalarken, kendinden başka şeyleri düşünmeye zorlarken işler daha kolaydı. Ve bir de şu tiktak sesleri vardı. Bir şeye uzandığı, hareket ettiği ya da kıçını kaşıdığı, herhangi bir şey yaptığı anlar dışında hep o tiktak vardı artık. Tanrım, her şey üzerine doğru akın ediyordu. Lanet bir okyanus dalgası gibi üzerine geliyordu. Tik tak. Gözlerini kapadığı anda yine aynı şeyleri görecekti. Bağırmalar, koşturmalar, Holloway'in elini kaldırarak silahı doğrultması ve ateşlemesi. Ve her seferinde tekrar vurulduğunu hissediyordu. O buz gibi sıcak darbeyi alışını ve yere yığılışını, o bir an, tek küçük an boyunca hiçbir şey hissetmeyişini. Eğer biraz daha hızlı hareket edebilseydi, eğer diğer tarafa doğru atılabilseydi, eğer Holloway o kadar yakından ateş etmeseydi ya da eli biraz titreseydi, eğer, artık kendine gelmişti, iyileşme şansının ne kadar düşük olduğunu biliyordu. %30'a kadar düşmüştü ve hızla azalıyordu. İşi bitmişti ve herkes bunun farkındaydı. Bir şey söylemelerine gerek yoktu bile. Gözlerine baktığı anda neler düşündüklerini, onu düşündüklerini görebiliyordu. Özellikle Peabody. Şu anda yanında yatarken uykusunda bile onu düşündüğünü duyabiliyordu. McNabb başını çevirdi ve yatakta yanı başında yatan Peabody'nin karanlıktaki siluetine baktı. Geceliğin nasıl gevezelik ettiğini düşündü. İş hakkında, dava hakkında, Jamie hakkında. Gece giyinmesine yardımcı olurken, aralarında doğabilecek sessiz bir an olmaması için hiç durmadan konuşmuştu. Tanrı aşkına, pantolonunun düğmesini bile çözemiyordu. Not al diye düşündü acıyla. Gelecekte sadece fermuar, çıt çıt ya da otomatik düğümlü kıyafetler satın alacaksın. McNabb başının çaresine bakacaktı. Elinde ne kaldıysa ona göre devam edersin. Ama Peabody'nin de onunla birlikte sürünmesine izin vermesi mümkün değildi. Sağlam eliyle yatak demirine doğru uzandı ve doğrulmaya çalıştı. Peabody kıvrıldı, doğruldu ve karanlıktan seslendi. Sesi zaten uyumadığını gösterecek kadar netti. ''Ne oldu? Yok bir şey. Sadece kalkmak istedim, ben hallederim. Yardım edeyim. Işıklar açılsın %10. Ben hallederim.'' dedim Peabody. Ama Peabody çoktan yataktan çıkmış, McNabb'in yanına gelmişti. ''Eminim tuvalete gitmen gerekiyor. Sen ve Jamie o pastayla birer galon milkshake içmişsinizdir herhalde. Gerçi masada... Sen yatağa dön. Zaten uyuyamıyordum. Dava aklıma takılıp duruyor.'' Sesi de McNabb'i kaldırıp, doğrultup, sandalyesine yerleştirirken yaptığı hareketler gibi seri ve netti. ''Galiba Dallas ve Rourke bir şeyler yakaladı. Yoksa yemeğe dönüp... Otur. Gidip biraz su alayım. Otur Peabody. Tamam, olur. Peabody karşısına yatağa oturduğunda yüzüne güzel bir gülümseme yerleştirdi. Çok mu fazla acaba diye düşündü Peabody. Ya da az mı? Yüz kasları öyle gergindi ki aslında bandoyla yürüyen yavru izcilerden biri gibi gülümsüyordu. Çok yorgun görünüyor diye düşündü sonra Peabody. Korkunç yorgun ve kırılgan. Bu işe yaramayacak. Birlikte devam edemeyiz. Bu sabahın 3'ünde konuşmak için çok saçma bir konu. Peabody doğrulmaya başladı ama McNabb sağlam elini onun dizine koydu. Üzerinde parlak kırmızı bir gecelik ve ayak tırnaklarında aynı renk ojeler vardı. Saçları dağınıktı ve yüzünde tuhaf bir ifade bulunuyordu. Ve McNabb, Rourke'un bir zamanlar söylediği bir şeyde haklı olduğunu düşündü. Peabody'ye aşıktı. Yani bunu doğru şekilde yapması gerekiyordu. Bak, aslında yapmak istediğim şey bir kavga çıkarmak ve seni çıkıp gidecek kadar öfkelendirmekti. Zaten yeterince çabuk kızıyorsun. Ayrılacaktık ve kendi yollarımıza gidecektik. Ama o şekilde yapmak doğru gelmiyor. Ayrıca şu anda kendini kızmamaya programlamış gibisin. O yüzden sadece dürüst olmak istiyorum Peabody. Gerçekten bunları konuşmak için hiç doğru bir saat değil. Ben çok yorgunum. Uyumuyordun. Ben de uyumuyordum. Hadi Peabody, söyleyeceklerimi dinle. McNabb, onun ağlamak üzere olduğunu gördü ve gözlerini kapadı. Bak, bir de muslukları açma, tamam mı? İşler zaten yeterince zor. Ne söyleyeceğini biliyorum. Kötü bir kaza geçirdin, sakat kaldın ve benim hayatımı da mahvetmek istemediğin için ayrılmak istiyorsun. Peabody burnunu çekti. Sonra koluyla burnunu sildi. Ayrılmamızı istiyorsun çünkü yürüyemiyorsun ve seninle o sandalyeye çakılı kalmamdansa gidip dolu dolu anlamlı bir yaşam sürmemi istiyorsun. Hayır McNabb, senden ayrılmıyorum. Sırf sen istiyorsun diye senden öylece ayrılacağımı düşündüğün için beni gerçekten kızdırdın. Konu biraz da o. McNabb elini onun dizinden kaldırmadı. Ayrılmazsın Peabody. Sen iyi ve güvenilir bir insansın ve ben bu haldeyken benden ayrılmazsın. Benimle kalırsın ve hislerin değişse bile benimle kalmaya devam edersin. Sen güvenilir bir insansın ve güvenilir insanlar öyle yapar. Bir süre sonra her ikimiz de hala istediğin için mi yoksa mecbur hissettiğin için mi benimlesin bilemeyiz. Peabody'nin kaşları arasında inatçı bir çizgi belirmişti ve McNabb'in yeşil gözleri yerine duvara bakmaya devam ediyordu. Bunları dinlemeyeceğim. Evet dinleyeceksin. McNabb arkasına yaslandı ve sağlam kolunu sandalyenin koluna koydu. Ben yanımda bir hemşire istemiyorum. Sen de bir hemşire olmak istemiyorsun. Tanrı aşkına, eğer Rourke ve Dallas bana bu sandalyeyi vermese kendi başıma işiyemezdim bile. Dallas beni işte tutmak zorunda bile değil ama kalmama izin veriyor. Bunu hiç unutmayacağım. Sen sadece kendine acıyorsun. Çok haklısın ve acımaya hakkım var. McNabb neredeyse gülümsedi. Sen %25 felç kal ve bakalım ne kadar çabuk kendine acıyorsun. Çok kızgınım, korkuyorum ve yarına dair hiçbir fikrim yok. Eğer bu şekilde yaşamak zorundaysam yaşayacağım. Mızmızlanmayacaksın diye hatırlattı kendine McNabb. Mızmız olmayacaktı. Ama en azından kuralları benim belirleme hakkım var ve seni etrafımda istemiyorum. Bu şekilde yaşamak zorunda olup olmadığını bile bilmiyorsun daha. Peabody ellerini havaya kaldırdı ve boğazında düğümlenen diğer duygular yerine öfkeli olmaya karar verdi. Eğer birkaç gün içinde düzelmezsen zaten o kliniğe gideceksin. Evet gideceğim. O konuda da Dallas ve Rourke'a büyük borcum var. Ve evet, belki şansım yaver gider. %70 başarı oranları var. Bu da %30 başarısızlık demek. Bir elektronikçiye rakamlardan bahsetme bebeğim. Bir süre kendime odaklanmak istiyorum. Bir de bizim aramızdaki durum nasıl gider, iyi mi olur, kötü mü olur gibi şeyler düşünmek istemiyorum. Yani sen o konuda endişelenme diye mi ayrılmak zorundayız? Şimdi de korkak mı oldun? Lanet olsun, lanet olsun. Bunu senin için yapmam gerektiğini göremiyor musun? Neden bana biraz yardımcı olmuyorsun? Biraz rahat bıraksan beni. Hayır. Peabody çenesini öne doğru çıkardı. Yardımcı olamam sana ve sana şu kadarını söyleyeyim. Aramızdaki durumun nasıl gideceğini ben de bilmiyorum. Çoğu zaman sende ne bulduğumu bilmiyorum bile. Sinir bozucu, gevşek, lakayt, sıska salağın tekisin ve çocuklukta kurduğum Dilya'nın rüyalarındaki adam imajına uymadığın kesin. Ama şu anda seninle birlikteyim. Seninle birlikte olmak istiyorum ve öyle devam edeceğim. Ayrılmak istediğimde de kendim ayrılırım. O zamana kadar çeneni kapa çünkü yatmak istiyorum artık. Herhalde Dilya'nın rüyalarındaki adam imajına Rourke daha çok uyuyordur diye homurdandı McNabb. Çok haklısın. Peabody yastığına bir yumruk attı. Kibar, çok seksi ve yakışıklı, zengin ve tehlikeli. Ne şimdi ne de vurulmadan önce sahip olduğun özelliklerdi bunlar. Ayağa kalkıp dans etmeye başladığında da sahip olabileceğin özellikler değil ayrıca. Şimdi üzgün kıçını kaldırıp yatağa girebilirsin bence. Çünkü ben senin lanet hemşiren değilim. Meknep onun arkasına yaslanmış, kollarını göğsünde kavuşturmuş, tavana bakan profilini inceledi ve gülmeye başladı. Çok iyisin. Bunu beklemiyordum. Beni kızdır, aşağıla ve tartışmanın eksenini değiştir. Bu arada en çok seksi olmadığım yorumu işe yaradı. Kıçımı öp. En sevdiğim hobilerimden. Tanrım, seninle kavga etmek istemiyorum Shibadi. Sadece ikimizin de biraz zamana ve hareket alanına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Sana çok değer veriyorum diye. Gerçekten çok değer veriyorum. Peabody'nin tekrar gözleri dolmaya başladı. Ona çok nadir Dee derdi. Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. Ağlamaya başlamaktan korkuyordu. Yüzüne yerleştirdiği öldürücü ifadenin teminini çok gururlandıracağını düşünerek başını Meknep'e doğru çevirdi. Sonra ok gibi fırladı ve yatağın ucuna kaydı. ''Kolunu kaşıyorsun!'' ''Ne?'' Peabody çok yavaşça ve hafifçe titreyerek parmağını kaldırıp işaret etti. Meknep, parmağın işaret ettiği yere baktığında hiç farkında olmadan sağ kolunu kaşıdığını gördü. ''Kaşınıyor işte. Bak Peabody, benim dediğim.'' Meknep bir an sonra dona kaldı. Kalbinin bile bir an atmadığına yemin edebilirdi. ''Kaşınıyor.'' dedi zorla. ''Derimin altında onlarca küçük iğne başı var gibi.'' ''Ah Tanrım! Uyanıyor!'' Peabody yataktan fırlayarak tekerlekli sandalyenin yanına diz çöktü. ''Peki ya bacağın? Bacağında da bir şeyler var mı?'' ''Evet, evet çok kaşınıyor.'' Kaşınması arttıkça Meknep'in kalbi de hızlanmaya başladı. ''Bana yardım et. Kalçamın orası uzanamıyorum. Ah! Somerset'i çağırmam lazım. Kaşımayı kesersen seni öldürürüm.'' ''Parmağını hareket ettirebiliyor musun? Ayak parmağını ya da herhangi bir şeyi?'' ''Bilmiyorum.'' Meknep kendini yokladı. Bacağına batan binlerce sıcak iğne ucunu yok saymaya çalışarak parmağını hareket ettirmeye çalıştı. ''Sanmıyorum. Bunu hissediyor musun?'' Peabody baş parmağını sertçe onun kasığına doğru bastırdı ve bir an parmağının altında bir kas titredi gibi geldi. ''Evet.'' Meknep boğazına doğru yükselen bir şeyleri bastırmaya çalıştı. ''Evet hissediyorum. Tanrım o parmağı bir iki santim sola kaydırsana. Bu kaşıntıdan dolayı ciyak ciyak bağırmaya başlamadan önce kafamı dağıt biraz ha. Aletin felç olmamıştı ama.'' Peabody'nin gözünden süzülen bir damla yaş, Meknep'in eline damladı. Meknep, o ıslak şey, hislerini yeni yeni kazanmaya başlayan eline değdiğinde, hayatında içinin hiç bu kadar sıcak duygularla dolmadığını hissetti. ''Seni seviyorum Peabody.'' Peabody başını kaldırarak şaşkın şaşkın ona baktı. ''Bak o kadar saç, seni seviyorum.'' Meknep elini onun yüzüne koydu. ''Sana artık bunu söyleme şansımı kaybettiğimi düşünüyordum. Bir daha bunu riske edemem. Sen bir şey söyleme, tamam mı? Sadece benim sana aşık olduğumu bil şimdilik. Biraz onu duymaya alış.'' Peabody dudaklarını yaladı. ''Tamam, sanırım bunu yapabilirim. Somerset'i çağırayım. Onun bir şeyler yapması gerekiyordur. Galiba.'' Peabody doğrulduğunda dizlerinin titrediğini hissetmeye başladı ve dönerken dizini sertçe yatağa çarptı. ''Kahretsin, kahretsin, oh!'' Meknep artık zonklayan kolunu kaşıyıp gülerek arkasından bakarken Peabody dahili Evelynkine doğru toparlıyordu. Saat 7:30'da Eve kafein takviyesine çoktan başlamıştı. Ekibin geri kalanı ofisine gelmeye başlamadan önce elinde ikinci fincanıyla Rourke'a bir bakmaya gitti. Genç adam çoktan laboratuvara inmişti. Tam kapıdan girmek üzereyken Rourke'un sesini duydu. Eve bu ses tonunu daha önce de duyduğunu düşündü. Doğruca karnına saplanan ve daha kurban acı bile hissetmeden içindeki her şeyi yere boşaltan türde soğuk bir sesti. Şu anda kurban bir çocuk olsa da kimsenin sosyal servisi aramayacağını biliyordu. Bu evin kuralları ve mevcut pozisyonu konusunda anlamadığın bir şey mi vardı? Rourke soruyu adeta bir fare deliğinin önünde salınan bir kedi edasıyla sormayı başarmıştı. Ölümcül bir sabır ve parlayan keskin dişlerle. ''Bak, Bu kadar büyütülecek ne var ki? Ve çocuk diye düşündü Eve kafasını sallayarak. Kediyi alt edebileceğini sanan bir fare kadar aptalca tavırlarla devam ediyordu. Aptal, aptal çocuk diye düşündü. Çoktan işin bitti. Benimle konuşurken ses tonuna dikkat et James. Yaşını hesaba kattığım için belli miktarda aptallığı hoşgörüyle karşılayabilirim ama saygısızlığa katlanamam. Anlaşıldı mı? Evet, tamam ama ben hala olayın. Eve, Rourke'un yüzünü göremiyordu ama gözlerindeki bakışı zihninde canlandırabiliyordu. Jamie'nin söylemek üzere olduğu şeyi yutup tekrar düşünmesine neden olacak ölçüde öldürücü bir bakıştı. Evet efendim. Güzel. Aksi benim için vakit kaybı, senin için kırıcı bir durum olur. Şimdi daha kolay anlaman için senin tabirinle bu kadar büyüttüğüm şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Sana belli bir talimat vermiştim ve ben bir talimat verdiğimde ona harfiyen uyulur. O kadar. Bu kısımda anlaşılmayan bir şey var mı? İnsanlar kendi beyinleriyle de düşünebilirler. Kesinlikle öyle. Ve benim için çalışan insanlar onlara söylediğim şekilde davranmak zorundalar. Yoksa benim için çalışmazlar. Eğer öyle suratını asacaksan başka bir yerde yapmaya devam et ki sana bakmak zorunda kalmayayım. Ben neredeyse 18 yaşındayım. Rourke kalçasını çalışma masasına dayadı. Kocaman bir adam oldun değil mi? O halde öyle davranmaya çalış. Kurabiye çalarken eli kavanozda yakalanmış bir çocuk gibi değil. Bir sürü veri çıkarabilirdim. O etkileyici beynini havaya uçurabilirdin. Bak Jamie, senin için planlarım var ve o planların içinde cenaze törenine katılmak gibi bir şey yok. Jamie'nin omuzları düşmeye başladı ve gözlerini kaçırdı. Ayakkabısının ucunu hemen çalışma masasının dibinde yere sürtmeye başlamıştı. Dikkatli olacaktım. Dikkatli mi? Gece yarısı gizlice bir laboratuvara girip, kimsenin kontrolü ve gözetimi olmadan öldürücü bir virüsün olduğu bir bilgisayarı kurcalamak istemek de dikkatle alakalı bir şey olamaz. Senin yaptığın şey sadece ukalalıkla ve aptallıkla ilgili. Biraz ukalalığa lafım yok, hatta hoşuma gider. Ancak aptallık başka bir şey ve hepsinin ötesinde verilen bir emre uymadın. Yardım etmek istedim, sadece yardım etmek istiyordum. Yardım ettin zaten. Ve yardım etmeye de devam edeceksin. Eğer aynı şeyi bir daha tekrarlamayacağına dair bana söz verirsen. Bak bana, bir polis olmak istediğini söylüyorsun. Neden öyle istediğini de Tanrı bilir. Ben şahsen anlamıyorum. Çünkü çok düşük bir ücret karşılığında ve koruyup hizmet etmeye yemin ettiğin insanlardan bile az ya da hiç takdir görmeden ölesiye çalışman gerekeceğini biliyorum. Ama iyi bir polis emirlere uyar. Her zaman hoşuna gitmeyebilir bu emirler. Her zaman katılmayabilir. Fakat o emirlere uymak zorundadır. Biliyorum. Jamie'nin içindeki bütün hava sönmüş gibiydi. Omuzları tekrar çöktü. İşleri batırdım. Evet öyle yaptın. Fakat geri çeviremeyeceğin bir şey değil. Söz vereceğimi. Rourke elini uzattı. Erkek sözü istiyorum senden. Jamie kendine uzatılan ele baktı. Omuzları tekrar dikleşirken Rourke'un elini sıktı. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Pekala, konu kapandı o halde. Git kahvaltı et. Yarım saat sonra başlayacağız. Eve köşeye doğru çekildi ve Jamie kapıdan çıkıp uzaklaşana kadar bekledi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 243. Devamı 28. ayrımda.